Selam herkes, Çağıl ben. Uzun bir aradan sonra Pazar Melankolisi'nin 18. bölümüyle karşınızdayım sonunda. Gündem o kadar boktan ki abi, kendi fikirlerimle sizi meşgul etmek istemedim açıkçası. Ama üst üste yeni bölüm istekleri gelince ve böyle karşılaştığım insanlar yeni bölüm nerede diye sorunca hepimizin kendimize benzer sesler duymaya ihtiyacı olduğunu anladım. O yüzden melankolimi yeniden sizinle paylaşmaya karar verdim. Önce deprem, şimdi seçim derken hayatlarımızı, dertlerimizi unuttuk ama aslında tam da şimdi sıkışmışlık hissimizi hatırlayıp onun üstünde durmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Bizi bu sıkışmışlığa iten her neyse, ki ne olduğunu hepimiz biliyoruz, onun artık hayatımızdan kaybolması için, hayatımızdan çıkması için elimizden geleni yapmamız lazım bugünlerde gibi geliyor. 2018'de Muharrem İnce'ye verdiğimiz oylara küfrederek bir yere varamayız arkadaşlar. Kenetlenmemiz lazım. Elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım. Ben genel olarak seçim öncesi atmosferi tekerlerden takip ediyorum bu ara. Mahallenin nabzını mahalle bakkalından daha iyi takip edebileceğimiz bir yer yok bence. Öyle düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz bizim mahallemizdeki bakkal ünlü bir bakkal. Daha önce pandemi döneminde tekerlere uygulanan yaptırımlara, yasaklara karşı çıktıkları için Halk TV'ye çıkmışlardı. Geçmiş bölümleri dinleyenler bilir Diren Tekeli. Her türlü gündemde danışabileceğim, ünlü bir mahalle tekeline sahip olabildiğim için kendimi aşırı şanslı hissediyorum. Deniz ve Mehmet'i tanımanızı çok isterdim bu arada. Çanakkale'ye yolunuz düşerse kendileriyle tanışmak için mutlaka dükkana uğrayın derim. Hatta yeni köpek sahiplendiler. Adı Dori. Hiç yoktan Dori'yi sevmiş olursunuz ve dopamin salgılarsınız bedavadan yani. Mutlaka uğrayın bu dükkana. Yaklaşık bir ay önce şöyle bir şey oldu. Aday listeleri açıklanmamışken daha tipin Çanakkale'den aday çıkarıp çıkarmayacağını çok merak ediyordum ben. Çünkü bütün stratejimi ona göre yapacağım. Mehmet'e sordum. Sen biliyorsundur ya, çıkaracaklar mı, aday çıkaracak mı tipi falan diye sordum. Emin değilim ama bence çıkarmazlar dedi. Ve gerçekten tip Çanakkale'den aday çıkarmadı. Bakın görüyorsunuz, en az Nevşin Mengü'nün kulis bilgileri kadar kıymetli bir kulis bilgisini tek elimden edinmiş oldum. Sonra şeyi hatırladım. Ben İstanbul'da yaşarken Ortaköy'de bir tekelimiz vardı. Dükkanda çok sık sohbet ettiğimiz bir kadın duruyordu hep. Sürekli haber izliyordu. Hani bakkallara girdiğinizde kilitlendiğiniz televizyonlar olur ya, hep böyle bir ekran açıktır ve orada haber döner. Hangi haber dönüyorsa onun hakkında da small talk yapılır adettendir. O ablayla da İmamoğlu aday olduğunda laflamıştık. İmamoğlu'nu göstererek bana şey demişti. Bu sefer ben bunlara vereceğim oyumu. Yeter artık, diğerlerine vermeyeceğim demişti. İşte o an ben İmamoğlu'nun kazanacağını hissetmiştim İstanbul'da. Bakın 2'de 2. İkisinde de haberi tekelden öğreniyorum. Paylaşmak istediğim üçüncü anı da şu. Nişantaşı'nda karakolun tam karşısında küçük bir bakkal vardır. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Bir gün oradan bir şey alıyorum. Ekranda da Kılıçların konuşması dönüyor. Adalet yürüyüşünün olduğu dönem. Adam bana para üstü verirken durduk yere şöyle bir cümle kurdu. Ay, hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor hala. Dedi ki, kim ne derse desin, Türkiye'nin babası bu adamdır. Ancak bu adam birleştirir, bu adam toplar ülkeyi. Bakar mısınız? Böyle bir vizyon olabilir mi ya? Adamın yıllar önce söylediği şeye bakın. Altılı masayı öngörmüş resmen. Benim belediye başkanlığı yapmış babam bile böyle bir öngörüde bulunmadı bana şimdiye kadar. O yüzden boşuna demiyorum. Gündemi ve kulis haberlerini takip edebileceğiniz en iyi kanal YouTube falan değil, bakkallar ve tekeller bence. Taksiciler de kesinlikle değil. Onlar asla objektif olmuyorlar. Havayı bakkallar ve tekeller kadar iyi koklayamıyorlar. Fikirleri neyse onu beyan ediyorlar size sadece. Ha, bu arada babam demişken size babamın bir oyla nasıl belediye başkanı olduğunu anlatmak istiyorum bu bölümde. Bence tam yeri ve zamanı çünkü. Yanlış duymadınız, benim babam 91 seçimlerinde bir oyla belediye başkanı seçilmişti. Çanakkale'nin bir küçük bir beldesinde. Çok az nüfuslu bir belde düşünün. Şu an köy olarak geçiyor. O dönem belde olarak geçiyordu. Sağ görüşlü bir partinin seçimi kazanacağı öngörülüyordu. Babam da sol görüşlü bir partiden aday olmuştu. Seçimden önce epey çalışıldı. Ev ev, hane hane gezildi. Sokak sokak hep işte çalışmalar yapıldı falan. Seçim günü oylar sayılıyor. Sonuç son sandığa kaldı. Son sandıktaki oylar sayılıyor. Ve son sandık bizim için rakip olan bir mahallede. Yani içinden çıkacak oylarla rakip kazandı diye düşünülüyor. O mahalle o partiye oy attı çünkü. Seçim sonucu belli olacak diye davulcular gelmiş. Herkes rakibin kazanacağından o kadar emin ki rakip adayın yanında oyun havaları çalmaya başladı. Davulcular para kazanmak için işte dumbada dumbum dumbada dumbum böyle davulcular hep rakip adayın yanında.
Abi son çıkan oylarla baban kazanıyor seçimi. Herkes şok. Davulcular susuyor. Millet bakıyor birbirine. Tekrar tekrar sayılıyor oylar. Hatta beldedeki bütün oylar sıfırdan yeniden sayıldı böyle bir durum olunca. Ve babam gerçekten bir oyla seçimi kazandı. Böyle anlatınca fake hikaye gibi geliyor kulağa ama değil. Seçim sonuçlarına geçmişe dönük bakabileceğimiz bir yer varsa 91 yılına ait Çanakkale İntepe sonuçlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu anda beni dinleyen ve önümüzdeki seçimde herhangi bir sebepten oy kullanmayacak biri varsa lütfen saçmalamasın. Seçim günü kendini en yakın gördüğü partiye oyunu versin lütfen. Oy verirken de don sistemini, bu yeni hesaplama sistemi geldi ya, ve seçim matematiğini lütfen tekrar gözden geçirsin. Bunun için Cüneyt Özdemir'in videosuna bakabilirsiniz. Çok iyi anlatıyor orada. Neyse, tüm çocukluğunu siyasi ortamlarda geçirmiş biri olarak size 3 komik hikaye anlatmak istiyorum. Birincisi şu. Şimdi benim babam belediye başkanı adayken Tansu Çiller onun rakip olduğu partinin yüzüydü. Ve ben tam bir Tansu Çiller sevdalısıymışım küçükken. Muhtemelen kadın olduğu için bana işte anne figürü gibi mi gözüküyor artık, neyse ne. Yani bunları anlayacak yaşta değilim sonuçta. Babamın seçim otobüsündeyiz. Babam işte kampanya yapıyor. El sallıyor aşağıya sağa sola falan. Ben abi seçim otobüsünde Tansu Çiller diye tezahürat yapmaya başlamışım bir anda. Annem babam şok. Annem ağzımı kapatmış direkt. Yapacak bir şey bulamamış işte. Ben bayağı Tansu Çiller propagandası yapıyormuşum. Farkında olmadan babama bile muhalefet yapmışım abi küçükken. Şey tweet var ya hani, en CHP'li özelliğiniz ne? Benimki şey, herkese her koşulda muhalefet yapmak. Kesinlikle bu en CHP'li özelliği. Çocukluğuma dair diğer hatırladığım siyasi anım da şu. Tüm arkadaşlarımın evcilik oynadığı yaşta benim en büyük oyunum şöyle bir şeymiş. Tüm bez bebeklerimi ve peluş ayıcıklarımı kaloriferin önüne dizmişim sıra sıra bir gün. Elimden de bir kağıt almışım. Kağıttan okuyormuş gibi. Kaloriferin üstünde beni dinleyen oyuncaklarıma nutuk atıyorum. Şey diyormuşum. Aylık parti aidatlarını geciktirmeden ödemelisiniz. Kafaya gel. Annem böyle odamdan gelip bu sahneyi gördüğünde hiç unutamadığını anlatıyor hala. Hatta duygulanarak anlatıyor biraz. Seni ihmal ettiğimizi düşündüm o an falan diyor. Çünkü yani o kadar siyasetle dolmuşum ki ben, muhtemelen sabah uyandığımda siyaset, gün ortasında siyaset, akşam yatarken siyaset ve başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Hiçbir şey görmüyorum, hiçbir şeye maruz kalmıyorum. Üçüncü hikaye de en az ilk ikisi kadar saçma. Ben küçükken adımı hiç sevmiyordum. Çağıl isminden hiç memnun değildim. Arkadaşlarımın adından farklıydı sonuçta. Benim adım Pınar değildi, Ege değildi, Zeynep değildi. Adımı söylediğimde herkes 3 kez soruyordu doğru telaffuz etmek için. Ve bu farklılık beni utandırıyordu nedense. Hiç memnun değildim yani. Hatta 18 yaşıma geldiğimde adımı Çağıl olarak değiştirmek istiyordum. Böyle bir karar almıştım kendi kendime. Annemlere kızıyordum adımı niye Çağıl koydunuz diye. Annem de dünyanın en demokrat insanlarından biri olduğu için şöyle bir öneriyle geldi bana. Tamam, o zaman oylamaya sunalım dedi. Eğer Çağıl beğenilmezse değiştirirsin ismini. Ve gerçekten o dönem bağlı olduğu sendikada başkanlık yaparken bir gün bir toplantıda gündem maddelerin sonuna yalandan Çağıl'ın isim oylaması diye bir madde eklemişti. Ben yaklaşık 6-7 yaşlarındayım, bu anıyı hatırlıyorum. O oylama yapıldı arkadaşlar. Çağıl adını değiştirmek istiyor, kabul ediyor musunuz diye sordu anne sendikadaki herkese. Ve oy birliğiyle hayır sonucu çıktı. Ben de ikna oldum. Oylamadan çıkan karar sonucu şu an ismim hala Çağıl. Annem oylamayı manipüle etti mi? Sonuç farklı çıksaydı gerçekten ismimi değiştirir miydim? Bilmiyorum. Ama sonuç bu yani. Bu soruların cevabı yok bende. Sonuç olarak benim adım oylandı. Herkes Çağıl ismiyle hayata devam etmeme karar verdi. Ben de okeyledim. Gördüğünüz gibi seküler bir ailede büyümenin de bazı zorlukları var. Aklıma şey geldi böyle deyince. Daniel Schloss'un Dark stand-up'ını izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz Netflix'te var, mutlaka bakın. Orada seküler ailede büyümenin zorlukları ile ilgili şöyle bir anısını anlatıyor. Bir gün lisedeyken ailesine kızmak için bir, işte sinirlenmiş bir şey ve bir tepki için içmeye gitmiş. İçiyor, içiyor, içiyor. Amacı annesini babasını kızdırıp ilgi çekmek. İçip içip eve gittiğinde anarşist bir şekilde böyle şey hissediyor kendini. Muhalif hissediyor kendini. Bu tavrıyla ilgili ailesi dalga geçiyor bu davranışıyla. Bu muydu anarşistliğin falan diyorlar. Kısacası şöyle diyorlar. İstediğini yapmakta özgürsün. Hani içmek istiyorsan içebilirsin tabii ki. Bu bir problem değil. Gerçekten ben de benzer şeyler yaşıyorum. Benzer hisler yaşıyorum. Her şeyi hoşgörüyle karşılayan bir ailede büyümek tamam muhteşem bir şey. Hatta kadrajı biraz büyüteyim. Benimle benzer görüşte insanların olduğu bir şehirde büyümek çok büyük bir şans. Ama ben de bazen Türkiye gerçeklerinden kopuk yetiştirilmişim gibi üzülüyorum. Böyle hissediyorum. Geniş açılı bir fotoğraf çekemiyorum Çanakkale'li olduğum için. Buradan da şeye bağlayalım. Mutlu ve mutsuz olmamızın bahanesi çok. Mesela ben bunları bahane ettim kendime. Dedim ki benim ailem çok seküler bir aileydi. Şöyleydi, böyleydi. İşte festivallere hep ben izin istedim gidebilmek için ve hep izin verdiler. Ama bu bende önemsenmemiş hissi yarattı. Ama başka birine sorsan ailesi festivale gitmesine izin vermemiş ve bu da onda bir sorun yaratmış. Kısacası mutlu olmak için bahane arayan bulur. Mutsuzluk için bahane arayan da bulur. Asıl olan hayata devamlı olarak pozitif bakma alışkanlığını edinmek galiba. Yani nasıl diyeyim, hayata bu yüzden oldu deyip onun arkasına sığınmak çok büyük bir çözüm getirmiyor. Böyle oldu ve ben bunu nasıl daha iyiye çevirebilirim diye düşünmemiz gerekiyor. Ben henüz o noktaya gelemedim. Size anlatırken anlatabiliyorum ama kendim uygulayamıyorum. Daha önceki bölümlerde aşina olduğunuz karamsar bakış açım benim kişiliğimin bir parçası zaten. Güzel hikayeleri bile melankoliye bağlayabilmek belki de benim en büyük yeteneğim ha. Ve en büyük lanetim galiba aynı zamanda. Bu son cümle büyük itirafta bence. Melankolik karakterimin bana getirdiği yükleri çarptı yüzüme. Şimdi müsaadenizle o melankoliyi alıp gideceğim. Pazartesi gününün hissettirdiği anksiyeteme gömüleceğim şimdiden. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Seçim için üstünüze düşeni yapmayı unutmayın bu arada. Bir sonraki melankolik bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.